Basecast. Beşiktaş Köy İçi Podcast'ten herkese selamlar. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda yeni bir yayınla beraberiz. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben doğrudan yayına geçiyorum, hiç uzatmayacağım. Önce Alanya galibiyetini, sonra da genel durum değerlendirmesi yapacağız. Keyifli dinlemeler. Kasımpaşa maçındaki kötü oyun ve mağlubiyetten sonra 3-0'lık çok net bir galibiyet aldık. Doğrudan Ömer, sana geçiyorum. Biz sürekli bu gol kaçırma muhabbetini yapıyoruz ya, bu sefer hadi gol kaçırdık saymayalım. Çok fazla top direkten döndü. Bir de Cenk Tosun'un dönüşü. Bununla ilgili başlayabiliriz bence.
Kesinlikle. Aboubakar ve Gezal'ın eksikliği bize çok sıkıntı yarattı son maçta. Kasımpaşa maçında maalesef bunu çok aradık. Larin'in santrfor performansı verememesi özellikle bizim belimizi bükmüştü o maçta. Bu maçta şimdi Gezal'ın geri dönüşü, Cenk'in karantinadan çıkıp 11'e direkt girmesi çok olumlu etki etti. Bir de hoca çok iyi çalışmış gerçekten bence Alanya'ya. Çünkü önde çok iyi bir baskıyla başladık. Yani Degaş kullanamadığı zamanlar oldu Alanya kalecisinin ki. Bu seviyede bir önde baskıyla başladık. Böyle başlayınca da Beşiktaş zaten belli ediyor kendisini. Maçı alacağını belli ediyor en başından. Ama işte yine bir şanssızlığı kıramama durumu. Bu sefer gol kaçırdı sayamayız Gezal'a, şuna buna. Çünkü 20. saniyede henüz direkten dönen bir top var. Wellington'un kafası var direkten dönen. Bayağı bir gol kaçırdık yine. Ama atmasını da bildik. Verilmeyen bir penaltımız var. O ayrı. Ama her türlü Beşiktaş çok üstün bir oyun sergiledi ve çok istemiş. Son iki maçtaki puan kaybını telafi etmek için oyuncular çok motive çıkmış maça. Yüksek bir motivasyonla oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok öndeydik. Ve gol kralımız, yani gol kralı bizim şu an Aboubakar. Ve o kenardayken çok üstün bir oyun. Cenk'in geri dönüşü. Cenk Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu. Orada çok büyük başarıları var. Şampiyonlar Ligi liderliği, UEFA çeyrek finali, şampiyonluk, iki şampiyonluk. Cenk seviyor buraları. Dolmabahçe'yi seviyor. Dolmabahçe'de de golünü attı Atiba'nın çok iyi indirdiği bir topta. Ve geri döndü Cenk. Bir de yani kaçırdığı direkten dönen topta yaptığı bir koşu var ki o koşuyu ligde yapabilecek başka forvet yok.
Ya o top çok, gol olmalıydı ya.
Kesinlikle gol olmalıydı. Çok kuvvetli bir koşu. Rakip savunma da az fizikli bir oyuncu, fiziksiz oyuncu değil. Gayet sağlam bir oyuncu. Yıka yıka geçti ve karantinadan çıkmış, antrenmanı kaçırmış bir Cenk'ten bahsediyoruz. Daha 9 maç var ve Cenk'ten eğer bu şekilde verim almayı becerirsek çok kadere etki eder. Yani puan farkını açmamızda daha çok etki eder gibi gözüküyor. Cenk'in geri dönüşü bizim için çok kritik. Çok da mutlu etti. İlk golde onun atması çok güzel bir rastlantı oldu.
Şöyle bir ekleme yapayım. Cenk'in oradaki koşusu antrenman eksikliğiyle falan doğru. Ancak orada tamamen bireysel yeteneği, Cenk'in neden 23 milyona Everton'a sattığımızın kanıtı niteliğindeydi.
Müthiş. Kesinlikle. Patladık yani. O orada gerçekten müthiş patladı ya. O topu işte daha güçsüz ayağıyla vurup, yani iyi de vurdu. İşte direkten döndü şans. Cenk'ten bahsetmişken dönenler arasında Gezal da var. Buraya Gazel diye not almışım. Gazel diyecektim neredeyse, yanlış yazarak. Neyse Şahin, sen Gezal'dan sazı alıp devam eder misin?
Gezal tekrar bizim kurtarıcımız rolüne büründü ilk 20 dakika, 25 dakika. Çok güzel bir futbol oynamamızın nedeni, önde basmamızın nedeni, topu orada tutmamızın nedeni Gezal'ın akıllı oynayarak, etrafını da güzel bir şekilde oynatarak, pozisyon hazırlayarak, doğru yerlere paslar atarak, işte En Sakala'ya bir pas atışı vardı orada. Hani ben oyunu tamamen farklı kanada yıktı ki çok güzel bir vizyon kattı oyuna tekrardan. Yani Gezal sezon başında ne vereceği belli olmayan, işte soru işareti gibi bir adamdı. Ancak şu an Beşiktaş'ın Aboubakar'la bence vazgeçilmez iki oyuncusundan biri. Yani tek bir maçta oynamadı. Yani şu ana kadar cezalı olduğu için. Orada nasıl bir kısır futbol oynadığımızı, Aboubakar'ın eksikliğiyle beraber nasıl kısır futbol oynadığımızı herkes gördü.
Gezal geldiğinde de şöyle bir şey vardı. Hani Beşiktaş taraftarı bir forvet daha bekliyordu. Aboubakar sakatlık şüphelisiydi. Bir forvet daha beklerken Gezal sessiz sedasız geldi ve hiç konuşulmamıştı ismi. Ve herkes kim bu, nereden geldi, ne alaka? Yeni Diaby diyenler vardı Gezal için. Gezal şu anda ligin en iyi oyuncusu. Bunu da kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz bana göre.
Ya adam o kadar çok asist yaptı ki ben saymıyorum artık herhalde. Bir 45-46 asist falan oldu ya. Bu, bir sezonda bu kadar fazla asist yapmak yani. Bu tablolardan gördüğümüz zaman işte eski Maçkolik'ten falan bakıp De Bruyne 25 asist yapmış. Yok bilmem ne 24 asist yapmış. Ha, Messi bu sene yine 20 asist yapmış. Adam 20 asiste kadar geldi neredeyse. Şu an kaç? 15 asist mi oldu? 14 asist mi?
14.
Ligde 13. Diğerlerinde de 2 var galiba.
Yani işte bu maçta hani asist mevzusundan zaten direkt hani Atiba'ya döneceğim ama Şahin sen devam et.
Şöyle Gezal'dan. Bir şey de ekleyeyim. Atiba'nın daha doğrusu ilk golde yaptığı asist aslında topu Gezal ortaladı orada kornerden. Hani o da hani asisti biraz paylaşmış gibi oldu. Ardından şöyle bir şey de söyleyeyim. Ersin konusunda da değinmek istiyorum ben biraz. Çünkü Ersin'i biz artık o kadar yüksek ve kaliteli bir oyun oynuyor ki biz artık oyununu kanıksadık. Yani top geliyor artık ben gerçekten biraz rahatım. Mesela top karşı karşıya gelecek veya ne bileyim şut gelecek. Gerçekten rahatım. Çünkü o güveni vermeye başladı. Aşağı yukarı 20 küsur maça çıktı Beşiktaş'la ligde. 23-24. Bunun yarısı kadar gol yemedi. 11 maçta gol yemeden tamamladı. Kıyasladıkları adamlar ise Uğurcan ve Altay Bayındır. Hani bu çocuklar Ersin'den aşağı yukarı bir 3-4 yaş büyük. Ve Ersin daha geçen sene takıma katıldı. Yokluktan katıldı. Karius gitti. İşte çok karışık bir dönemden gelerek Ersin katıldı. Bu performansa çıkmasını sanırım Sergen Hoca dışında kimse beklemiyordu. Çünkü sezon başında arkasında durdu. Ben Sergen Yalçın olarak dedi kalecilerime güveniyorum. Ersin ve Utku ile devam edeceğim. Bu böyle bilinsin. Böyle devam edeceğiz dedi.
Kasımpaşa maçında penaltı çıkarttı. İşte bu maçta çok önemli yani. 1-1 olacaktı o topu çıkarmasaydı. Çok önemli bir top çıkarttı. Hani Ersin ve özellikle maçın yıldızı Atiba üzerinde ta abi sana bağlıyorum.
Ersin konusunda ben daha önceki yayınlarda size bahsetmiştim. Ersin ve Rıdvan ikilisini 16-17 sezonuydu sanırım. 3-4 maçını, genç takımdaki maçını direkt yerinde canlı izlemiştim. O zamanlarda tabii hesaplarım kapanmasaydı o tweetleri sürekli RT çektim. Bu performanslarını aslında hani buralara geleceklerini tahmin eden nadir insanlardan biriyim. Ersin beni hiç şaşırtmıyor, hiç yanıltmıyor. Şaşırmıyorum hiçbir zaman verdiği performansa. Tabii ki Süper Lig'deki maç kondisyonu, maç tecrübesi çok farklı bir şey. Bunu da yavaş yavaş edindikçe kalitesi ortaya çıkıyor. Ama maçın yıldızı gene hepimizin abisi, amcası. Yani Beşiktaş'ta olup da Atiba'dan yaşça büyük olan nadir insanlar var. O derecede büyük bir yaşı var Atiba'nın futbola göre. Ama bu sene çok başka bir şey oynuyor. Bugün de gene maçı yayından önce senin dediğin gibi kornerden gelen topta yükselip arkaya Cenk'e indirmesi, maçı orada kilidini açması falan, ikinci golde, üçüncü goldeki asistleri. Bu sene önceki sezonlardan hatta kariyerinde hiç olmadığı kadar farklı bir yönünü ortaya çıkarttı Atiba. Bunu da tabii ki sebebi Sergen Hoca'nın ona verdiği teknik taktik ve özgüven ve görev aldığı konum. Ya bir tweet attım Mike görmüşsünüzdür. Atiba konusunda diyeceğim tek şey, umuyorum ki 45-50'li yaşlarına kadar Beşiktaş'ta oynar şu performansıyla ve oğlu Noah'la beraber aynı şekilde böyle önlü arkalı sahaya çıkarlar Beşiktaş formasıyla. Çünkü o derece lazım. Şimdi düşünüyorum Atiba'nın yerine hani Beşiktaş'ın ekonomik düzeyinde oraya kim konulabilir? Aynı performansı kimden alabiliriz? Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Allah Atiba'yı bu sezon başta olmak üzere Beşiktaş'ın başından eksik etmesin.
Atiba'nın bir de şu var. Atiba hücum yapmak zorunda kaldı biraz Beşiktaş'ta. Çünkü orta sahadan hiç performans alamadığı için Beşiktaş, hücumcu orta sahaların hiçbiri performans veremediği için Atiba gibi bir adam kariyerinde seneler sonra bir hücumcu orta saha oynamaya başladı ve bir maçta 3 asist yapacak kadar hücumda görev almaya başladı. Diğer orta sahalar için de soru işareti bu tabii. Bunu konuşacaksınızdır mutlaka.
Ya Atiba konusunda şöyle bir ekle yapayım. Keşke daha önce gelseydi bir 23-24. Çünkü 30'da gelip bayrak adam olmak her baba yiğidin harcı değildir. Bir de yabancı evet. bir ülkede hiç kültürüne yakın olmadığın bir ülkede bayrak adam olmak çok büyük bir başarı.
Çok ekstra bir oyuncu. Yani işte bize geldi 6 oynadı 2-3 sene, 4 sene. Şu an 8 oynuyor. 4 gol, 7 asist vesairesi var. Yani buradan da aslında Ömer de dedi, değindi. Ben biraz daha geç değinebilirdim ama yani buradan hakikaten oraya geçeceğim. Özellikle Kasımpaşa maçındaki kötü oyunun sorumlusu olarak ben Adem Yayıç'ı görüyorum. Birinci aktör olarak onu görüyorum. Ya Mensah'ın orada olmaması yine her zamanki gibi hiçbir şekilde. Mensah'ın bu sezon hiçbir yerde olmaması. Bence yetersiz Oğuzhan Özyakup performansı vesaire ama Samet sen ne demek istersin? Bayağı bir geri kaldın şu an yayında. Ama sana böyle paslıyorum. Bir de Vida'nın da 100. maçı. Direkt olarak artık oyunculardan birebir çok fazla bahsettik. Vida'nın da artık özel bir günüydü bugün. Vida ve Oğuzhan'a değinir misin biraz?
Tabii ki de. Ben öncelikle Oğuzhan'dan başlayacağım. Şimdi Oğuzhan konusu bizim taraftar olarak yani çok fazla fikir ayrılığı var Oğuzhan konusunda. Yani kötü oynadığı zaman iyi oynadı diyen bir kesim var. İyi oynadığı zaman kötü oynadı diyen bir kesim var. Hani Oğuzhan konusu taraftar olarak çok karma karışık bir halde. Hani bütün bunları artık bir kenara bırakıp hani sahaya baktığımız zaman gerçekçi olmak lazım. Biz sezon başından beri orta sahadan hiçbir katkı alamıyoruz. Yani istatistiklere, rakamlara baktığımızda evet Mensah'ın gol attığını görüyoruz. Atiba'nın gol attığını görüyoruz. Oğuzhan'ın Ziraat'ta özellikle goller, asistler attığını görüyoruz. Evet, goller, asistler var ama biz genel olarak takımımıza baktığımız zaman biz kanatlardan işleyen bir takımız. İşte Gezdal'in 13'lere, 14'lere ulaşan bir asist sayısı. Keza Larin'in yine aynı şekilde kanatta gol sayısına ulaşması. Yani biz hiç orta sahadan böyle hani Leic'in geldiği ilk sezon hatırlarsınız siz de nasıl muazzam bir performans sergilediniz. Zaten hani hepimiz o performansa güvenerekten Leic ile devam edelim dendi. Hayal kırıklığı yaşadık evet. Oğuzhan konusu şöyle, ben bu maç genelinde baktığım zaman yani bu maça geri döndüğüm zaman ben Oğuzhan'ın kötü bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Ha çok iyi bir performans mı sergiledi? Hayır, çok iyi bir performans sergilemedi. Ama çok kötü bir performans da sergilemedi. Şimdi burada aslında bakmamız gereken yer takıma katkısı. Hücum anlamda takıma katkısı. Buna bakmamız lazım biz. Oğuzhan bugün iyi verkaçlar yaptı. Özellikle Cenk'le birlikte yaptığı verkaçlar bizi birkaç sene 16'ya 15'e götürdü. Bir hatırladık böyle, bir gözümüzün önünden geçti o şeyler. Oğuzhan bugün ben dediğim gibi iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum ama hala yeterli değil. Yani biz hala orta sahadan senin de belirttiğin gibi biz zaten sezon başından beri Mensah diye bir oyuncumuz var. Hiçbir şekilde katkı alamıyoruz. Leic diye bir oyuncumuz var. Hiçbir şekilde katkı alamıyoruz. Oğuzhan diye bir oyuncumuz var. Çabalıyor. Ziraat'te iyi bir performans sergiledi. Orada hakkını yemek istemiyorum. Ziraat'te özellikle iyi maçlar çıkarttı. Ama lig için hala hani diyoruz ya Oğuzhan ilk 11'de yazılırım. Hala bu bir soru işareti. Hani yazılsın işte Leic'ten, Mensah'tan daha iyidir diyen bir kesim var. Ben de kendimi o kesimde görüyorum. Yani ben Mensah, Leic, Oğuzhan arasında bir seçim yapmak zorunda kalsam, atıyorum teknik direktör olarak bir seçim yapmak zorunda kalsam ben Oğuzhan'ı oynatırdım. Çünkü Mensah'tan zaten sıfır verim. Yani biz Mensah'tan sezon başında hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Keza Leic aynı şekilde. Yani oynadığı zaman işte antrenmanda işte gülüyor Leic falan diyoruz ama artık bunlar bitti. Artık öyle bir şey yok. Yani gülüyormuş ediyormuş artık son 9 maç. Artık yani her oyuncunun yani gerekirse bek, gerekirse stoper, her oyuncundan gol bekliyoruz biz artık. Ve galibiyet bekliyoruz. Ama bizim orta sahamızda böyle işte Atiba bu maç 3 asist yaptı. Nasıl yapıyor? Yani 38 yaşındaki bir Atiba 3 asist yapabiliyorsa abi o zaman Mensah ne yapıyor? Leic ne yapıyor?
Oğuzhan... Ya orta saha demeyelim de 10 numara pozisyonunda eksik.
Ya ondan yaşıyoruz. Bahsediyor. Tam olarak 10 numara da değil. Beşiktaş 10 numaralı oynamıyor zaten. Beşiktaş 2-8 ile oynuyor. Altının önünde 2 tane 8 ile oynuyor. Atiba da o yüzden 8 oynuyor şu an. Yani bunu görmemek için zaten kör olmak lazım. Hani 10 numara muhabbeti yapıyoruz ama yaratıcı oyuncu olarak oynaması lazım orada birisinin. Evet, evet. Ya Atiba'nın bu yaratıcı oyuncunun görevlerini alıp 4 gol 7 asist yaptığı bir sezonda işte yok Oğuzhan girdi 15 dakika oynadı, yok Adem Yayık çıktı işte sevgilisine ayrılmış, yok Mensah geldi işte Anadolu Kaplanı, şu bu, ben bunu kabul etmiyorum abi. Kasımpaşa maçını biz neden kaybettik? Necip sağ bek oynadı işte, takımın dengesi bozuldu. Rozya sağ önde oynadı, şuydu buydu. Sergen Hoca hata yaptı vesaire. Ya bir Allah aşkına bir kendiniz Sergen Hoca'nın yerine koyun. Yani burada bunu diyen var mı bilmiyorum ama ben maçtan sonra çok görmüştüm. Orta sahada Oğuzhan'a mı güvenirsin yoksa savunmada Necip'e mi güvenirsin ya? Hangisine daha fazla güvenirsin yani? Bu sezon derbi almış bir Necip var elinde senin. Derbi almış bu adam. 10 kişilik derbiyi alıyor ve orada da stoper oynayıp alıyor. Hani bazı şeylerde hoca artık hani riske girmek istemiyor belki. Hata yapabilir, evet hata olabilir. Rozier'in sağ önde oynaması çok büyük hatadır, şudur budur vesaire de diyebilir ama ben düşünüyorum abi sezon başından beri benim elimde Oğuzhan var, benim elimde Mensah var, benim elimde Adem Yayıç var. Hangisi bana ne vermiş ya? Ne vermiş yani? Bu Beşiktaş'ın standartları bu kadar mı düşük yani? Atiba 4 gol 7 asist 38 yaşında en fazla işte oynayan oyuncu. Adem Yayıç hiçbir şey yapmamış. En fazla para ödediğim bu sene Mensah. O da hiçbir şey yapmamış. Yani para ödediğim ne diyeyim, hani o üçlü arasından bu sezon gidip aldın sonuçta bu adamı sen. Hani Allah'tan zorunlu değil opsiyonu. Hadi kardeşim uçacak, hadi kardeşim yapacak dediğin Oğuzhan yine ortada yok. Yani ben buna çok kızıyorum. İşte adam diyor ki işte mesela sen de dedin onu. İşte bu maçta kötü oynamadı, iyi de oynamadı. Ya böyle bir adamın hani kötü oynamadı, iyi oynamadı. O zaman Ömer Bayram oynasın Beşiktaş'ta. Ne bileyim. Dorukhan oynasa o da kötü oynamadı ya da iyi oynamadı dersin. Necip de kötü oynamadı ya da iyi oynamadı dersin. Oğuzhan 2015-16'da 17 hatta 16-17'de çok daha iyi olmak üzere müthiş bir oyun çözücü performansı göstermişti Beşiktaş'ta. Ya Beşiktaş bir dönem Tolgay Talişka Oğuzhan oynamıştı orta sahada. Yani Atiba bile yokken vesaire. Hani Beşiktaş şunu oynuyordu ve o adam bunları o zaman yapabiliyordu. Şu an yapamıyor ve şu an takım akıyor yani. Larin 17 tane işte Larin 17 tane atmış. Gezal 20 tane asist yapmış. Abu Bakar 19 tane 20 tane atmış. Atiba 7 asist o bilmem ne. Ama iş geliyor işte Oğuzhan zaman almıyor. Niye almadığını bence biz kendisinin bence sorgulaması lazım. Şenol Güneş bu adamı son dönemde neden oynatmadı? Abdullah Avcı ben oyunumu Oğuzhan'ın üzerine kuracağım deyip geldi. Niye oynatmadı? Sergen Yalçın işte Ozan Tufan'ı futbola döndürmüştü. Adam futbolu ben unuttum diyordu Ozan Tufan. Futbola döndürmüştü. Oğuzhan'da neden aynı etkiyi yaratamıyor vesaire. Burada sadece hocalar haksızlık yapıyor olamaz ya bence.
Ya tabii ki şöyle bir şey diyeceğim ben. Bir ekleme yapacağım. Hatta bir soru soracağım hepinize. Şimdi sezon başında bir geri dönelim. Josef de Souza Atiba'nın yerine yani alternatif evet birbirlerine alternatif olarak alındı.
Evet evet.
8 numara pozisyonunda Mensah, Dorukhan ve Oğuzhan vardı. Bu üçlü vardı. Ve Dorukhan'ı da atlıyoruz bu arada. 10 numara pozisyonunda Laiç vardı. Şimdi alternatif olarak düşünülen Oğuzhan'ın kendisinden çok daha fazla şans bulan Mensah ve Laiç konusu var. Oğuzhan Mensah ve Laiç kadar ya da Laiç'i de atalım Mensah kadar şans bulmuş olsaydı sizce şu anki şikayet ettiğimiz veya hani olur mu olmaz mı diye beklediğiniz futbolun üstüne çıkmaz mıydı?
Abi hiçbir Mensah şekilde çıkmazdı ya. Mensah kadar şans bulsaydı. Yok ben hiçbir şekilde çıkacağını düşünmüyorum yani çünkü ben de Oğuzhan'ı gerçekten seven ve destekleyen, her daim destekleyen bir insan olarak. Çünkü 15-16'da Samet söyledi. 8 gol, 10 asist yapmış. Bir sonraki sezon aynı şekilde skor katkısı yapmış. Ardından Talişka'yla müthiş bir uyum yakalamış. Sen bunları yapabilecek bir adamdan vasat oynamasını bekleyemezsin. Vasatı övemezsin. Çünkü Beşiktaş'ın 10 numarasını giyiyorsan veya Beşiktaş sana kaptanlık vermişse veya Beşiktaş sana güvenip bir sözleşme yapmışsa sen bu performansı gösteremezsin. Maksimumunu vermek zorundasın. Çok güzel dedin. Şenol Hoca neden oynatmadı? Abdullah Avcı neden oynatmadı? Sergen Yalçın sana bir yıldız, yani Türkiye çapında bir yıldız olduğunu neden hatırlatamadı? Sorun nerede? Yani Beşiktaş'ta şöyle bakıyoruz işte Talişka'yla da oynadı. Sosa'yla da oynadı. Gayet uyumlu oynadı. Yani neden şimdi oynayamıyorsun? Yani bunun cevabını almalıyız biz aslında kendisinden. Çünkü taraftarı da ikiye bölüyor. Yani bakıyoruz sen işte geçenlerde bir arkadaşla bir atıştın. Tamamen gereksiz bunlar. Çünkü kendine bir soru sorup o sorunun cevabını kendisi sonuç olarak çıkartması lazım. Ya ben 3 sene önce daha gençken, daha kuvvetsizken 10 tane, 15 tane, 20 tane skor işte bütün oyunu yönlendirirken maestro derken bana neden şimdi taraftarlar ikiye bölündü? Bir kısım bana sallıyor, bir kısım beni destekliyor. Bunun cevabı nedir?
Ya bunun cevabı şöyle. Şimdi Oğuzhan'ın önce bir oturup yani ben neredeydim ve nereye geldim bunu bir sorgulaması lazım. Yani sen Beşiktaş kulübünde sana 10 numara verilmiş, artık kaptanlık verilmiş. Ya bundan daha büyük bir şey olabilir mi ya Beşiktaş'ta? Yani Beşiktaş'ın 10 numarasını giyiyorsun, artı kaptanısın. Yani bundan daha üst bir şey yok. Ha, biz hatta o zamanlar şöyle bir muhabbet yapılmıştı. İşte o sana ağır geldi. Yani kaptanlık ve 10 numara verilmesi. Ya kaldıramamış olabilir. Evet yani her oyuncunun hani psikolojisi farklıdır. Belki Oğuzhan o formanın ağırlığını, o 10 numaranın ağırlığını, belki o kaptanlığı kaldıramadı. Ama şu an artık biz Oğuzhan'ın gençken neler yaptığını gördüğümüz, bildiğimiz için Grandin'e söylediği gibi yani özellikle o 15-17 aralar arasında nasıl bir seviyeye çıktığını bildiğimiz için işte milli takıma kadar yükseldi. Milli takımda neler yaptığını hani onları da biliyoruz. Çok iyi performans sergiliyordu. Yani şu an neden eski Oğuzhan değil? Ya biz bunu şu an artık hani tartışacak değiliz. Çünkü artık bizim önümüzde yani artık sadece 9 maçımız kaldı. Yani evet, biz evet. Bu noktada yapmamız gereken şey şu. Evet, Mensah kötü. Evet, Laiç de kötü. Oğuzhan bir iyi, bir kötü. Hani hiçbir ortası yok. Yani belli bir form grafiği yakalayamıyor. Ha, belki oynamadığından, belki başka sebeplerden. Oralara girmeyeceğim artık çünkü biz sezon başında değiliz. Yani sezon başında olsaydık evet bunlar konuşulabilirdi. Çünkü önünde kocaman bir sezon olurdu ve değerlendirmesini ona göre yapardın. Ama artık biz sezon sonuna geldik. Artık önümüze kalmış 9 maç. Bizim şu şekilde düşünmemiz lazım. Artık her oyuncudan hani asistse asist, hani ara passa ara pas, golse gol. Artık maksimum verim almamız lazım. Bizim çünkü artık önümüzde tek bir hedef var. 9 maçımız kaldı. Hani biz bu sezonu 3 kupayla tamamlayabiliriz. O yüzden bu noktada bizim her ne kadar beğenmesek de Mensah'a da ihtiyacımız var. Hani yeri gelir orada bir orta sahada birisi sakatlanır, oraya Mensah geçer. Belki hiç bilemeyiz, bir maç alır. Hani olabilir bunlar. Hiç beğenmediğimiz Leic'e de ihtiyacımız var. Oğuzhan'a da ihtiyacımız var. Yeri geliyor eleştirdiğimiz, sözleşmesinden dolayı çok eleştirilen Dorukhan'a da ihtiyacımız var. Yani bizim artık son 9 maçta evet hani taraftar olarak konuşulacak çok şey var. Oyuncular bazında ama yani bizim o 3 kupaya fokuslanmamız lazım. Çünkü artık ligin sonuna geldik. Yani koca bir ligdi. 40 haftalık bir lig. Artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Eğer eskisi gibi 34 hafta olsaydı biz birkaç hafta sonra şampiyonluğumuzu ilan edecektik. Yani öyle bir noktadayız şu an. Takım olarak, Beşiktaş takımı olarak öyle bir noktadayız. O yüzden bizim artık birkaç hafta daha dişimizi sıkıp yani kötü performans olsa da hani seviyeli bir şekilde eleştirmemiz lazım. Ve o 3 kupaya fokuslanmamız lazım.
Şöyle bir ek yapayım ben sana Samet. Oğuzhan'ın 15-16'da yaptığı katkıya şu an ne Laiç, ne Mensah, ne Oğuzhan 3'ü bir arada dahi katkı veremedi. Yani Beşiktaş eğer ki sadece Laiç'ten bile yeteri kadar performansını alsaydı, katkısını alsaydı şu an belki biz hani bir şampiyonluk turunu ayarlamaya başlamıştık. Tekne bakmaya başlamıştık. Çünkü çok düşük seviyede kaldılar. Gerçekten çok düşük seviyede. Eğer ki onlardan o üçlüden en az bir 15-20 gol katkı alabilseydik şampiyonduk ya.
Ya ben az önce ne dedim sana? Yani biz dün bu sezon orta sahadan hiç katkı alamadık. Dediğin gibi eğer biz orta sahadan bu sezon işte Oğuzhan'dan, Leic'den gol katkısı, hani asist katkısı zaten görseydik belki şu an biz 10 puan öndeydik. Ya neden olmasın? Ya bizim bütün gollerimiz baktığımız zaman, sezona yaydığımız zaman bunu işte Gezal'den geldi, Larin'den geldi, işte kanatlardan geldi. Senin de söylediğin gibi biz orta sahadan o verimi alabilseydik, yani gol asist katkısını alabilseydik abi biz şu an belki de şampiyonluğumuzu kutluyorduk ya, neden olmasın? Yani takımda o potansiyel vardı çünkü. Yani takım şu an makine gibi takır takır oynuyor, işliyor. Ama Olmadı, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki performanslara bakacağız.
Ya burada zaten hocayı kimse suçlamıyor da orta saha performans alamamamızdan artık hocaları suçlamak çok mantıklı değil. Çünkü kanadı, bekleri böyle çalışan bir takım var. Böyle kuvvetli bir takım varken orta sahada kim olursa olsun çok iyi performans vermesi lazım. Bunu yapabilmesi lazım. Yani artık kim olursa olsun performansını verecek. Laiç mi olur, Mensah mı olur, Oğuzhan mı olur? Artık kimi koysanız Beşiktaş'ın hücumunda gol ve asist katkısı verir. Çünkü sürekli ablukada takım yani. Atiba diyoruz. Bakın Atiba senelerce savunma yapmış bir oyuncuyu. Şu anda gol ve asiste neredeyse krallığa oynatacak kadar fazla skor katkısı almışken senin bir ofansif tandansı bir oyuncu olarak bu kadar düşük gol ve asist sayısında kalman mümkün değil. Yani Adem Laiç dediğin adam 10 numara olarak 1. sırada yazıldıysa bu sene başında, senin 31. haftaya geldiğinde 2 golünün olması normal bir şey değil. Bu direkt oyuncu kaynaklı. Gerekli değişimler umarım yazın olur. Onu beklerim.
Ya ben de gireyim araya. O kadar çok karamsar konulardan konuştuk. Ya şu an biz lideriz beyler. Bunun farkındayız. 67 puandayız. Birine 5 puan, diğerine 6 puan ve ekstra performans veren o kadar çok futbolcumuz var ki. Aslında güzel tarafı bu işin. O kadar çok ekstra performans veren 4-5 tane kalifiye oyuncumuz var ki. Diğerlerinin sıradan, vasat ya da standart bir performansı Beşiktaş'ın şu konuma gelmesine yetti. Belki çok üstün bir performansı 8 numaralı olsaydı bambaşka bir boyuta geçecektik. Belki Şampiyonlar Ligi'ndeydik. PAOK'a elenmeyecektik falan. Çünkü bunların hepsi o dönemde olan oyunculardı. Ben biraz daha böyle olayın olumlu tarafına bakalım. Çünkü bir şekilde 8 numara bölümünü, 10 numara bölümünü idare ediyor takım. Atiba giriyor oraya, Josef giriyor bazen, çıkıyor, gol atıyor falan, maç alıyor. Böyle devam edelim.
Burada zaten tam oraya gelecektim. İyi dokundun abi. Yani burada işte biz katkı alamıyoruz. Zaten bunun muhabbetini sezon sonunda daha da detaylı yaparız transferde vesaire de. Tam oradan dönüp hani sezonun durumuna bağlayacaktım ki şöyle bağlamak istiyorum. Bu takım hani orada hücum olarak o oyunculardan bir katkı alamamasına rağmen buraya geliyor. Ve bu maçta Atiba işte 3 tane asist yapıyor. İşte şu çıkıyor, o çakıyor, o yapıyor bilmem ne. Şampiyon takım tıklar abi. Yani son 10 hafta artık şampiyon takım gelir. Bir şekil çözer maçı yani. İşte Galatasaray'ın Bilic zamanı şampiyon oluşu gibi atıyorum. Bilic'in olamaması gibi yani. Şampiyon bir takım kuramamıştı Bilic. Ve 29. haftada da Beşiktaş lider olmasına rağmen Schneider çıktı 2 tane maç aldı. Yasin Öztekin çıktı 2 tane maç aldı. Bittilik. Beşiktaş da şu an öyle. Bir şekilde birisi çıkacak, tıklayacak, bitecek sezon. Ondan sonra bu adamlarla biz kapışacağız. Bu sezon niye bizi bu kadar zora düşürdünüz? Çünkü bu takım gerçekten çok aşırı iyi bir takım değildi sezon başında. Sergen Hoca herkesin performansını tavana çekti. Ve şu an hani neden 10 puan şampiyon olmadık diye tartışıyoruz. Yani senin de dediğin gibi. Şu an 5 puan öndeyiz. 9 maç kalmış. İşte rakibin hocası 2 gün önce demiş ki hani 2 puan fark var. İşte bir maç oynanmadı şudur vesairedir demiş. 40 yaşındaki Atiba çıkmış 3 tane asist yapıp maçı almış ve 5 puan olmuş tekrar fark. Yani Beşiktaş şampiyon gibi oynuyor. Şampiyon gibi çözüyor mevzuları. Buradan devam ediyorum. Hafta sonu bir Erzurum maçı var. Sonra ne zaman olacağı belli olmayan bir kupamız var yine, finali. Ne zaman olacağı, yer bulamadılar oynatacak. İşte o hafta olmayacak tabii ama bu takım o maçlarda ne yapar? Samet, sana dönüyorum tekrar.
Evet. Şimdi önümüze baktığımız zaman ben fikstür avantajımızın olduğunu düşünüyorum. Yani geçen hafta Hatay biliyorsunuz Galatasaray'a karşı iyi bir galibiyet aldı. 3-0'lık iyi bir galibiyet aldı. Bizim önümüzdeki maçlara baktığımız zaman, yani Hatay maçına kadar şunu demek istiyorum. Hatay maçına kadar biz 5 tane maç oynayacağız. Yani zaten şurada 9 maç kaldı. Biz Hatay maçına kadar 5 tane maç oynayacağız. Bu maçlar Erzurum, Ankara, Sivas, Kayseri, Rize. Şimdi baktığımız zaman hani bu rakipler çok kolay rakipler bizim için. Yani biz Beşiktaş şampiyonaya giderken Erzurum yenemeyecek mi? Ankaragücü yenemeyecek mi? Yani biz
saydıkları da çoğu küme düşme hattında ama bir dikkat çekerim oraya.
Evet evet orada evet küme düşme hattında ama artık zaten dediğim gibi Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa şu an öndeki 9 maçın 9'un hepsini kazanmak zorunda. Hani öyle berabere kalma hakkı var. Evet belki puan kaybetme hakkımız var. Evet bunlar doğru hani matematiksel olarak baktığımız zaman puan kaybetme hakkımız var. Ama ben şu noktaya değinmek istiyorum. Bu rakipler kolay rakipler. Yani fikstür avantajımız var. Biz arenaya, TT Arena'ya şampiyon çıkabiliriz. Ben geçen gün onun tweetini attım. Hani belki sezon başına böyle bir şey söylense hani hayal olarak görülürdü. Bu işte arenaya şampiyon gidecek Beşiktaş falan. Hani böyle çok şey olurdu, absürt olurdu ama şu an hani gerçekten gerçekçi baktığımız zaman ve önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman bu mümkün. Hani Beşiktaş gerçekten o TT Arena'ya şampiyon çıkabilir. Hani ben önümüzdeki maç Erzurum maçı. Açısı ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Evet, Abubakar'ın durumu işte şu an daha belli değil. Hani ne zaman geri dönecek sakatlığı var şu an. Hani önemli mi? Değil çünkü artık Cenk Tosun döndü. Yani Cenk Tosun eğer dönmeseydi bu maç, yani sakatlığı ve hatta Covid durumu devam etseydi biz o zaman derdik ki evet önümüzdeki maçlar çok sıkıntı, işte Erzurum zor, işte oyuncularımız sakat falan. Ama artık Cenk de döndü ki çok güzel döndü bence. Artık Gezerli döndü. Larin de zaten iyi bir performans sergilemeye devam ediyor. Hani ben Erzurum, Ankara ve Sivas maçını kazandığımız takdirde, yani önümüzdeki 3 maça 9 puanla kapattığımız takdirde ben rakiplerimizin de maçlarını göz önünde bulundurarak artık bazı şeylerin bitme noktasına geleceğini düşünüyorum önümüzdeki 3 maçta.
Tamam o zaman Samet buradan 3 maçtan 9 puan beklediğini açıkladı. Madem öyle tabi sana geçiyorum. Bu 3 maçla ilgili skor da verirsin sen şimdi, tamam mı? Devam edelim, buyur abi.
Erzurum maçı deplasmandaydı sanırım değil mi?
Evet.
Deplasman.
Evet.
Aynen. Erzurum'un şimdi hava koşulları da çok önemli. Bizim orada çıkacağımız. Çünkü bir de defansif anlamdaki sigortamız Josef'te yok. Ama içim şöyle rahat benim, orada Necip bir şekilde orayı kurtarıyor. Josef'in bölgesini.
Bir iki maçtır sıkıntılıydı ya. Biraz sallanıyordu yani Necip. Hani,
aynen.
Hocanın eli gitmeyebilir. Josef'i keseyim, Necip oynatayım diyemeyebilir ama şu an hani Rasasacı'nın Josef olmayacağı için Necip için de bir test maçı olacak açıkçası yani. Bu sezon bence iyi performans devam eder inşallah.
Josef'in sarı kart yani görüp cezalı duruma düşmesi, ben bugün Twitter'da belirttim. Bence çok iyi oldu çünkü önümüzdeki maçlarda hani Josef'e çok ihtiyacımız olacak. Evet. O yüzden cezasını hani Erzurum maçına çekmesi bence bir yandan iyi oldu. Yani zaten ben çok üzerini de görmedim. Hani cami olarak çok üzülmedik buna. Hani Josef'in olmamasını. O yüzden bence iyi oldu.
Yani Josef'in olmaması Erzurum maçını çok etkiler mi? Çok sanmıyorum. Orada 4-5 tane farklı varyasyon deneyebilir hoca. Hani Atiba'yı geriye çekip Dorukhan Oğuzhan ya da Mensah Oğuzhan bir şekilde veya gene bir maç oynatmadığı Laiç'i koyabilir oraya. Yani ben Erzurum maçında çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Şu konuda da Samet'e katılıyorum aslında. Tamam tehlikeli takımlarla oynayacağız. Küme düşme hattında olan takımlar var önümüzde ama Beşiktaş gene bu maçta yeni bir seri yakalayacağının izlenimlerini, görüntüsünü verdi bize. Ben bu maçta, yani daha doğrusu Alanya maçıyla başlayan Erzurum maçıyla sonraki kalan diğer maçlarda devam edecek bir 3-4 maçlık bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum açıkçası. İçinde çok zorlanacağımız maçlar olacak. Gene isyan ettiğimiz hakem kararları olacak ama Beşiktaş ligin çok çok üstünde futbol oynuyor. Bugün gene Cenk'in penaltısı verilmedi. Ona rağmen Beşiktaş 3 topu direkten döndü. Bu şanssızlıklara rağmen üst üste koyup 3-0 yendi. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü rakiplere de bakınca şampiyonluğa inanmış, şampiyon olmayı artık kafasına koymuş tek takım izlenimini Beşiktaş veriyor. Ama şu konuya da değinelim bence. Rakiplerde bir feveran var şu an, işte Alanya maçında şaibe olduğuna dair komik şeylerle, donelerle sundukları bir saçmalık var. Bu konuya da değinelim ben. Siz ne dersiniz yani, bilmiyorum ama.
Sıkışınca onu zaten yapıyorlar. Yani şimdi Ömer'e vereceğim direkt sözü ben. Bu penaltı mevzusu, yani Ömer'le bir ara yakından sayı sayarak takip ediyorduk. Herhalde 16 maç falan oldu değil mi? Bugünle birlikte. Yani bir de bu işte bu şaibe maibe mevzuları. Neyse yani hani buyur Ömer sen devam et.
Bir cümleyle araya gireyim. 16 maç oldu. 6 veya 7. net penaltımız verilmedi. Ömer iyi bilir bunu. Daha iyi takip ediyor. Net penaltımız.
Kesinlikle. Tam tamına 100. günü tamamladık penaltımızın verilmediği bugün.
günü saymış.
Artık tabii gün sayıyorum. Saati bile saydığım oldu yani. Ve hani ceza sahasına en çok giren takımız. Tamam ceza sahasına girebilirsin. Penaltı pozisyonun olmaz. O da yok. Formandan çekilmeler var. Elle oynamalar var. Bugünkü Kasımpaşa maçında Atiba'nın itildiği bir pozisyon var. Videosunu herkes gördü. Bugünkü maçta ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Cenk Tosun topa doğru hareketlenirken oyuncu önce kesiyor Cenk'i geliyor topa doğru geldiğini fark ediyor ve ona doğru hamle yapıyor. Topla bir alakası yok. Bence %100 penaltı. Penaltı verilmiyor Beşiktaş'a bir türlü. 100 gündür penaltı verilmeyen bir takımın hala 5-6 puan farkla lider olması zaten bir şeyleri gösteriyor. Şaibe iddiaları komik. Şaibe iddialarını söylenecek pek bir şey yok. Çünkü Çağdaş Atan zaten ilk devrede bizden 3 puan aldı ve 10 kişi Beşiktaş, 10 kişi Alanyaspor bizi yendi. Yine başında serimizi Çağdaş bozdu. Atan vardı. Seriyi 8 maçın ortasındaki tek mağlubiyet Çağdaş Atan'a verilmiş maç. Ve bu Çağdaş Atan'a böyle bir konu yapmak Sergen Hoca'ya ustam dediği için vesaire falan komik şeyler. Galatasaray'ı da yeniyoruz biz, Fenerbahçe'yi de yeniyoruz. O zaman onlar da bize yatıyor. Buradan bu çıkar. Söylesinler hocalarına, yatmasınlar o zaman. Bunlar komik şeyler. Beşiktaş çok iyi gittiği sezonlarda zaten bunu hakeme mal etme, şuna buna mal etme vardır. Yine öyle oluyor. En sonunda kabullenecekler. Kabulleniş gelecek. Futboldan uzaklaşacaklar. Farklı spor dallarına ilgi duyacaklar. Zaten boş iş futbol diyecekler. Beşiktaş yavaş yavaş buna şey yapacak. 5-6 puan önünde olmak çok önemli. Çünkü şampiyon olduğumuz senelerde bile bu kadar fark koymamıştık 31. haftada. İyi gidiyoruz. Ve bu hafta aldığımız galibiyetin önümüzdeki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında da çok demoralize edecek rakipleri. Yani çünkü Beşiktaş şimdi kazandı. Yeni Malatya ile Fenerbahçe oynayacak. Kolay bir maç değil ve 5 puan önündeki takım rahat kazanmış. 3 topu direkten dönmüş. 3 gol atmış. Bir de penaltısı verilmemiş. Ezici bir rakibe karşı sen sonuncuya karşı oynadığın maçı bir 40 ortadan gelen bir kafa golüyle kazanmışsın. Tabii ki herkes anlıyor. Artık kabulleniş yavaş yavaş geliyor. Feveran ona zaten. Tahmin dediği Feveran tamamen. Lig bitiyor artık onlar için. Artık rafa kalkıyor. Biz böyle devam edelim. Ayaklarımız yere bassın. Bu çok önemli. Çünkü bugün sezonun en iyi maç başlangıçlarından birini yaptık. Çünkü iki maçta puan kaybettik. Ve takım bir kendine gelmiş. Bir uyanmışlar. Bir gidiyor. Bir şeyler gidiyor. Tren kaçıyor. Farkındalığı gelmiş. Ayaklarımız yere bassın her zaman. Hiçbir zaman matematiksel olarak kanıtlamadıkça şampiyonuz demeyelim ama şampiyon olacağımıza %100 inanıyor muyuz? Evet inanıyoruz. Hak ediyoruz. Ve gidiyoruz. Devam edeceğiz böyle.
Ben şöyle bir ekleme yapayım. Beşiktaş iç sahada ligin en başarılı takımı. Alanyaspor deplasmanda son 12 maçta 13 maçta sadece bir tane galibiyet almış bir takım. Yani bunu İşte şaibeyle bilmem neyle bağdaştırmak tamamen futbol dışı, tamamen futbolsuzluktan veya kendilerinin oynayamadığı futbolu bizim oynamamızdan yaşadıkları bir kıskançlık.
Can çekişme yani diyebiliriz. Tabii, can çekişiyorlar şampiyonluk yarışında.
Kaldı ki Alanyaspor Lig'e çıktıktan beri Beşiktaş bildiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim. İç sahada Alanya'ya biz puan kaybetmiyoruz kolay kolay. Hep yendik. Her türlü de yeneceğiz.
Her sene herhalde Çağdaş Atan vardı başlarında.
Aynen öyle yani. Bahanelere sığınmasınlar. Yani yıllardır yaptıkları 7 yıl oldu. 7 yıldır bahanelere sığınıyorlar. Galatasaray işte çeşitli oyunlara sığınıyor. Beşiktaş futboluna bakıyor. İlk yarıda sizin bahsettiğiniz Erzurumspor'la başlayan bir serimiz vardı. 9 maçta bir tane beraberliğimiz var. O da Hatayspor'a karşı son işte Göztepe maçına kadar. Tekrar bir aynı seri yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Hatay maçını da iç sahada oynayacağımızı düşünerek kazanırız diye düşünüyorum Hatay maçını da. Yani puan kaybı olur mu? İnşallah olmaz ama olursa da çok yüksek birkaç maçta olacağını düşünmüyorum. Şampiyon biz olacağız.
Ben de Feveran konusunu açtım ama önce pası size verdim. Ben de birkaç cümle kuracağım bu konuda. Ya şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe en güvendiği, hayallerini süsleyen başkanıyla başladı. 3-4 yıldır. Bu sezon inanılmaz transferler yapıldı, paralar harcandı. Alo Emre abiler, capsler yapıldı.
Mesut en son geldi.
Yıllardır aşık oldukları Mesut'u aldılar. Galatasaray tarafına bakıyorsun. Hiç yenilmeyecek. Yenilmeyen armada gördükleri Fatih Terim. İşte devre arasında alınan transferler, Mısırlı forvetleri, Onyekuru'ları geri geldi falan. Ama bakıyorlar. Yani onlara nazaran biz de kabul ediyoruz. Biz onlara nazaran ekonomik olarak bu seneye daha fakir başladık. Transfer anlamında da daha isimsiz topçulara yöneldik. Ekstra arkadan gelen isimsiz ve bizim bile istemediğimiz oyuncularla mucize bir takım yaratıldı. Bu yanıkları, yanmalarının sebebi bu aslında. Bunu bir türlü yediremiyorlar kendilerine. Yani şu anda da ellerinde kalan tek şey artık Ömer'in de tren örneğinde olduğu gibi. Trenin son vagonu gözlerinin önünden böyle kaçıyor gidiyor. Ve ona artık yumurta atma, domates atma, işte bu çamurları yapma gereği duyuyorlar. İşte Beşiktaş'ın bu hak ederek ve hakkıyla yürüdüğü şampiyonluk yürüyüşünde artık nasıl bir iz bırakırız biz de kötüleyerek, bir şeyler kulplar takarak diye son çırpınışları artık can vermek üzereler. Ben Beşiktaş taraftarının bunları çok ciddi alması gerektiğini düşünmüyorum. Ve en önemli değişim de benim gördüğüm, biz artık bu sene itibariyle de bizim üstümüze artık etiketlenmiş ve benim de çok rahatsız olduğum loserlık durumumuzu bırakıp winner'lığa geçiyoruz ve loser psikolojisine düşen de diğer iki takım oluyor. En sevindiğim konu da bu.
Winner'lığa hani geçtik.
Bunu da sağlayacak tek insan, gene tekrar ediyorum, bu senenin %99 mimarı olan, belki biz yayınlarımızda çok fazla konuşmuyoruz, hakkını vermiyoruz ama özelde çok üstünden geçiyoruz. Bu winner kimliğini bize kazandıran, onları da açıkçası burayı kesmeli de hiç istemiyorum Grande, onları da böyle kudurtan kişi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın artık ben yaşlandım, önümü göremiyorum diyeceği zamana kadar Beşiktaş'ın başında kalması tek temennim.
İki elini kenara açıyor. Birine bir kupa, diğerine bir kupa işte.
Aynen bak, o konuda da
Süper Kupa nereye geldi?
Bütün önde gelen basını, medyası, gazeteleri falan bugün maç bittikten sonra aynı fotoğrafı, sanki tek bir yerden emir gelmiş gibi aynı fotoğrafı farklı başlıklarla paylaştılar. Kudursunlar, hepsi kudursunlar. Çünkü düzeni aynen yıkmaya bir adam yetiyor demek ki. O da Sergen Yalçın olacak işte.
Kafaya takmış bir adama bakar abi.
Sezon başı her şeyi, bütün olguları, bütün her şeyi hesaba kattılar ama onu unuttular.
Yani gerçekten güzel bitti bence program. Daha fazla ekleyecek herhalde bir şey yok. Ben bölümü bitiriyorum burada. Hepinize çok teşekkürler. Dinleyenlere de. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Basecast.